Ayrım 3, sayfa 24. Boğma teli, uçlarında ufak ahşap tutacaklar olan ince bir teldir. Orta çağdaki bir işkence ve cellat aletinden yola çıkarak geliştirilmiştir. 1973'e kadar İspanya'da idam cezalarında kullanılmıştır ve günümüzde de sevilen bir cinayet aletidir. Parçaları her yapı markette bulunabilir. Ucuzdur, kolay taşınabilir ve etkilidir. Halkası arkadan kurbanın boynuna geçirilir ve kuvvetle sıkılır. Kurban bağıramaz ve çabuk ölür. Tanıtay'a gelen telefondan 4 saat sonra Wagner'in evinin kapısı çalındı. Wagner kapıyı araladı. Kemerine soktuğu tabanca onu kurtaramadı. Gırtlağına yediği ilk darbe nefesini kesti. Ve boğma teli 45 dakika sonra hayatını sonlandırdığında ölmesine izin verdikleri için minnettardı Wagner. Ertesi sabah Wagner'in temizlikçi kadını alışveriş torbalarını mutfağa bıraktı ve evliğe yapışmış iki kesik parmak gördü. Polise haber verdi. Wagner yatağında yatıyordu. Uydukları mengeneyle sıkıştırılmıştı. Sol dizindeki, sağ dizinde 3 tane marangoz çivisi çakılıydı. Boynuna boğma teli geçirilmişti. Dili dışarı sarkmıştı. Wagner ölmeden önce altını ıslatmıştı. Olayı inceleyen memurlar, Wagner'in katiline ne tür bilgiler verdiğini kestirmeye çalışıyorlardı. Salonda, duvarın kenarında, mermer zeminin üzerinde iki köpek yatıyordu. Havlamaları ziyaretçiyi rahatsız etmiş olmalıydı. Katil onları ayağıyla çiğneyip öldürmüştü. Olay yeri inceleme ekibi, ölü köpeklerden suçlunun ayakkabı tabanının profilini çıkarmaya çalıştı. Ama köpeklerde sadece küçük bir parça plastik madde bulunabildi. Katil ayakkabılarının üzerine naylon torba geçirmişti belli ki. Wagner'in öldüğü gece, sabah 5'e doğru, kumarhanelerinde toplanan bozuk parayı iki plastik kova içinde kuaför dükkanına getirdi Pokol. Yorgundu ve kapıyı açmak için öne eğildiğinde tiz bir vızlama sesi duydu. Tanıdığı bir sesti. Beyni sesi yeterince çabuk sınıflandıramadı. Ama teleskop şeklindeki çelik camın ucundaki bilye başının arkasına şaklanmadan saniyenin %1'i kadar bir süre önce sesin ne manaya geldiğini anladı. Sevgilisi, ondan eroin direnmek için geldiğinde dükkanda buldu Pokol'u. İki kuaför koltuğundan birinin üzerinde, yüzü aşağıya doğru yatıyordu. Kollarını sarılmak istercesine koltuğa dolamıştı. Elleri, koltuğun altından kablo kelepçesiyle bağlanmıştı. Pokol'un koca gövdesi, koltuğun kolçakları arasında sıkışmıştı. Pokol çıplaktı. Makatına kırık bir süpürge sapık sokuluydu. Adli tıp, otopside, sopanın sokulma şiddetiyle idrar torbasının da delindiğini saptadı. Pokol'un vücudunda, sırt ve başta olmak üzere, 117 açık yara vardı. Katilin çelik çubuğu, Pokol'un 14 kemiğini kırmıştı. Nihayetinde hangi darbelerin onu öldürdüğü kesin olarak tespit edilemedi. Pokol'un kasasına dokunulmamıştı. Kumarhanelerdeki makinelerden gelen paranın bulunduğu iki plastik kova neredeyse el değmemiş halde girişte duruyordu. Bir madeni para Pokol ölürken ağzındaydı. Bir tane de yemek borusunda bulundu. Soruşturmalar sonuç vermedi. Pokol'un dükkanında bulunan parmak izleri Neukölln ve Kreuzberg'den bin bir çeşit suçluya uyuyordu. Süpürge sopasıyla yapılan işkence Arap suçluları işaret ediyordu. Bu saldırı onlarda ağır bir aşağılama şekli olarak kabul ediliyordu. Çevrede birkaç tutuklama ve sorgulama gerçekleştirildi. Polis olayın bölge paylaşma kavgası olduğuna inanıyordu. Ama elde hiçbir kanıt yoktu. Pokol ve Wagner polis kayıtlarında asla birlikte görülmemişti. Cinayet bürosu iki olay arasında hiçbir bağ kuramıyordu. Sonuç olarak polisin elindekiler sadece bir sürü varsayımdan ibaretti. Pokol'un dükkanı ve önündeki kaldırım güvenlik şeridiyle kapatılmıştı. Projektörler mekanı aydınlatıyordu. Neukölln'de merak eden herkes daha polisin olay yeri çalışmaları sırasında Pokol'un nasıl öldüğünden haberdardı. Samir, Özcan ve Manolis şimdi gerçekten korkuyorlardı. Saat 11'de yanlarında para, saatler ve çay kasesiyle birlikte Pokol'un dükkanının önünde insan kalabalığının arasında duruyorlardı. Kaseyi sattıkları antikacı Mike 4 sokak ötede sağ gözüne buz koyuyordu. Kaseyi geri vermek ve verdiği külfetten dolayı tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Morarmış göz, işin bir parçasıydı. Kurallar böyleydi. Hepsinin içinden geçeni Manolis telaffuz etti. Pokol'a işkence yapılmıştı ve mevzu onlarsa Pokol onları elbette ifşa etmişti. Bir Pokol'u öldürmeye cesaret ediyorsa onların hayatta kalmasına dair fazla umut yoktu. Samir, kaseyle ilgili meselenin çabuk halledilmesi gerektiğini söyledi. Diğerleri bu görüşe katıldı. Ve sonunda Özcan'ın aklına bir avukata gitmek geldi. Üç genç adam bana hikayeyi anlattı. Yani Manolis konuştu. Sürekli felsefeye sattı ve konsantre olmakta zorlandı. Her şey oldukça uzun sürdü. Sonra Tanıtan'ın evinin kimi soyduğunu bilip bilmediğinden emin olamadıklarını söylediler. Parayı, saatleri ve içinde çay kasesinin bulunduğu ufak lak kutuyu toplantı masasının üzerine koydular. Ve bunları sahibine vermemi rica ettiler. Her şeyin mümkün olduğu kadar detaylı bir şekilde kaydını aldım. Parayı kabul etmedim. Para aklamak olurdu. Tanata'nın sekreteriyle telefonda görüştüm ve öğleden sonrası için bir randevu aldım. Tanata'nın evi, Dahlem'in sakin bir sokağındaydı. Kapıda zil yoktu. Görünmez bir ışık sensörü, Zen Manastırı'ndaki gibi boğuk bir gong sesi şeklindeki bir sinyali harekete geçiriyordu. Sekreter, iki eliyle ve dikkatlice bana kart dizisini uzattı. Bu hareketi biraz anlamsız görünüyordu. Zira ben zaten oradaydım. Sonra kartvizit değiş tokuşunun Japonya'da bir ritüel olduğu aklıma geldi ve ben de aynısını yaptım. Sekreter nazik ve ciddiydi. Beni toprak rengi duvarları ve siyah ahşap zemini olan bir odaya götürdü. Bir masanın etrafındaki sert sandalyelere oturduk. Bunun dışında da oda boştu. Duvardaki nişte koyu yeşil bir ikebana düzenlemesi duruyordu yalnızca. Dolaylı düşen ışık sıcak ve loştu. Evrak çantamı açtım ve eşyaları çıkardım. Sekreter saatleri hazır duran bir tepsiye aldı. Çay kasesinin kutusuna elini sürmedi. Hazırladığım makbuzu imzalamasını rica ettim. Özür dileyerek kalktı ve sürmeli bir kapının ardında gözden kayboldu. Ev tamamen sessizliğe büründü. Sonra geri geldi, saatler ve çay kasesi için makbuzu imzaladı. Tepsiyi aldı ve beni tekrar yalnız bıraktı. Kutuya hala dokunmamıştı. Tanata ufak tefekti ve bir şekilde kurumuş gibi görünüyordu. Beni batı adetlerine göre selamladı, belli ki keyfi yerindeydi ve Japonya'daki ailesinden bahsetti. Bir süre sonra masaya geçti. Kutuyu açıp çay kasesini çıkardı. Kaseyi göz seviyesinde bir eliyle altından tutup diğer eliyle de yavaş yavaş çevirdi. İçinde toz halindeki matcha çayının küçük bir bambu çırpıcıyla dövülerek hazırlandığı bir matcha kasesiydi bu. Kase siyahtı. Koyu renk parçalarının üzeri sırlanmıştı. Bu tür kaseler fabrikasyon üretilmez, elle şekillendirilirdi. Hiçbiri bir diğerine benzemezdi. En eski seramik okulu ürünlerini rakı işaretiyle imzalardı. Bir arkadaşım bu kaselerde eski Japonya'nın yaşadığını anlatmıştı bana. Tanata kaseyi dikkatlice tekrar kutuya yerleştirdi ve şöyle dedi. Bu kase 1581'de Chojiro tarafından ailemiz için yapıldı. Chojiro, rakı geleneğinin bir yaratıcısıydı. Kase kırmızı ipeğin içinden kara bir göz gibi bakıyordu. Bu kase yüzünden bir savaş yaşandığını biliyor muydunuz? Çok uzun zaman önceydi. Savaş 5 yıl sürdü. Bu sefer her şeyin daha çabuk hallolmasına memnun oldum. Tanata kutunun kapağını çat diye kapadı. Ses odanın içinde yankılandı. Paranın da geri ödeneceğini söylediğimde Tanata onaylamayarak başını salladı. Hangi para? Diye sordu. Kasanızdaki para. Orada para yoktu. Ne demek istediğini hemen anlayamadım. Müvekkilim dedi ki, orada para olsaydı diyerek sözümü kesti. Belki vergilendirilmemiş para olurdu. Yani, ve siz makbuzu polise göstermek zorunda olduğunuz için sorular sorulacaktır. Hırsızlık ihbarında da para çalındığına dair bir ifade vermedim. Sonuçta, polise çay kasesinin ve saatlerin geri verildiğine dair bilgi vereceğim konusunda uzlaştık. Tanata hırsızların kim olduğunu bana elbette sormadı. Ben de ona Poco ve Wagner'i sormadım. Sadece polis sorular sordu. Ben de müvekkilimi korumak adına meslek sırrımı saklama yükümlülüğüme sığındım. Samir, Özlem ve Manelis hayatta kaldılar. Samir'e bir telefon geldi ve arkadaşlarıyla birlikte Kurfürstendamm'daki bir kafeye gelmesi rica edildi. Onları karşılayan adam kibardı. Onlara bir cep telefonunun ekranından Poco ve Wagner'in son dakikalarını gösterdi. Kaydın kalitesinin bozuk olmasından dolayı özür diledi ve üçüne pasta ısmarladı. Samir, Özcan ve Manolis pastaya dokunmadılar ama ertesi gün 120 bin euroyu geri verdiler. Neyin yakışık almayacağını biliyorlardı ve masraflar için ilaveten 28 bin euro ödediler. Daha fazlasını toplayamamışlardı. Kibar beyefendi, niye zahmet ettiniz? Dedi ve parayı aldı. Manolis işlerden elini eteğini çekti. Ailesinin restoranlarından birinin başına geçti. Evlendi ve sakinleşti. Restoranın duvarlarında fiyortların ve balıkçı teknelerinin resimleri asılı, müşterilerine Fin vodkası veriyor ve ailesiyle birlikte Finlandiya'ya göç etmeyi planlıyor. Özcan ve Samir uyuşturucu ticaretine yöneldiler. Bir daha asla ne olduğunu tam olarak bilmedikleri şeyleri çalmadılar. Tanıtan'ın hırsızlık için tüyoyu veren temizlikçisi 2 yıl sonra Antalya'ya tatile gitti. Olayı çoktan unutmuştu. Yüzmek için denize girdi. Deniz o gün çok sakin olmasına rağmen temizlikçi kadın başını kayalara çarpıp boğuldu. Berlin'deki Filarmoni'de Tanata ile bir kez daha karşılaştım. 4 sıra arkamda oturuyordu. Arkamı döndüğümde beni kibarca ve sessizce selamladı. 6 ay sonra öldü. Cenazesi Japonya'ya götürüldü. Dahlem'deki ev satıldı. Sekreteri de memleketine döndü. Çay kasesi, Tokyo'daki sanat havasının bir müzesinin en değerli parçası artık. Ek. Manalis, Samir ve Özcan'la tanıştığında uyuşturucu ticareti yaptığından şüpheleniyordu. Bu şüphe yersizdi ve yargıç kararıyla gerçekleştirilen telefon dinlemeleri kısa süre sonra durduruldu. Ama Manalis ile Samir arasındaki ilk görüşme kayıtlara geçmişti. Cep telefonunun hoparlörü üzerinden Özcan da dinliyor ve konuşmaya katılıyordu. Samir, Yunan mısın? Manalis, ben Finliyim. Samir, konuşmam Finli gibi değil ama. Manalis, ben Finliyim. Samir, Yunan gibi konuşuyorsun. Manalis, öyle olsa ne yazar? Sırf annem ve babam ve büyük annelerim ve büyük babalarım ve ailedeki herkes Yunan diye ben de bütün ömrüm boyunca Yunan olarak ortalıkta dolaşmaya mecbur değilim ya. Zeytin ağaçlarından ve cacıktan ve o manyak danstan nefret ediyorum. Ben Finliyim. Benim içimde her şey Finli. Ben içten Finliyim. Özcan Samir'e, tipi de Yunan gibi. Samir Özcan'a, Finli olmak istiyorsa bırak Finli olsun. Özcan Samir'e, İsveçli'ye bile benzemiyor. Özcan okuldan bir İsveçli tanıyordu. Samir, neden Finlisin? Manolis, Yunanlarla şu mesele yüzünden. Samir, Özcan, Manolis, bu iş Yunanlarda yüzlerce yıldır böyle işliyor. Bir düşünün, bir gemi batıyor. Özcan, neden ki? Manolis, çünkü gemi su oluyor ya da kaptan sarhoş. Özcan, gemi neden su oluyor ki? Manolis, kahretsin, bu sadece bir örnek. Özcan, Manalis, gemisi alıyor. Tamam mı? Özcan, Manalis, herkes boğuluyor. Herkes. Anlıyor musunuz? Sadece tek bir Yunan hayatta kalıyor. Yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Ve sonunda sahile ulaşıyor. Bütün o tuzlu suyu kusuyor. Ağzından kusuyor. Burnundan kusuyor. Her bir gözeneğinden kusuyor. Sonunda ölü gibi sızana kadar sümküre sümküre her şeyi içinden çıkarıyor. Herif tek başına hayatta kaldı. Diğer herkes öldü. Adam sahilde uzanmış uyuyor. Uyandığında tek başına hayatta kaldığını fark ediyor. Yani ayağa kalkıyor ve karşısına çıkan ilk adamı öldürüyor. Ortalıkta gezinen ilk adamı. Bu kadar basit. Ancak ortalıkta gezinen adam öldüğünde her şey eşitleniyor. Samir, Özcan, Manalis, anlıyor musunuz? Başka birini öldürmeli ki bulunanlarda eksik olan bir kişi de ölsün. Diğer herifi kendisi için öldürüyor. Eksi bir, artı bir. Anladınız mı? Samir, hayır. Özcan, tekne nereden su alıyordu? Samir, kaçta buluşuyoruz? Şans. Genç kadının müşterisi 25 yıldır politikanın içindeydi. Adam bir yandan soyundu, bir yandan da nasıl yükseldiğini anlattı. Afişler yapıştırmış, küçük bir hanelerin arka odalarında konuşmalar yapmış, seçmen çevresini genişletmiş ve 3. seçim döneminde listenin ortalarından tekrar milletvekili seçilmeyi başarmıştı. Birçok arkadaşı olduğunu, hatta bir soruşturma komisyonuna başkanlık yaptığını söyledi. Elbette önemli bir komisyon değildi ama başkanı oydu. Adam iç çamaşırlarıyla kadının önünde duruyordu. İrina soruşturma komisyonunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Şişman adama o da dar geliyordu. Terliyordu. Bugün o işi sabah yapmak zorundaydı. Saat 10'da toplantısı vardı. Kız bunun sorun olmayacağını söylemişti. Yatak temiz duruyordu ve kız güzeldi. 20 yaşından fazla değildi. Gözleri güzeldi. Dolgun dudakları vardı. Boyu en azından 1.75'ti. Doğu Avrupalı birçok kıl gibi makyajı abartılıydı. Bu, şişman adamın hoşuna gidiyordu. Adam cüzdanından 70 euro çıkardı ve yatağa oturdu. Giyeceklerini özenle sandalyenin üzerine koymuştu. Ütü çizgisinin bozulmaması onun için önemliydi. Kız, adamın donunu çıkardı. Yağdan kat kat olmuş göbeğini yukarı kaldırdı. Adam artık kızın sadece saçlarını görebiliyordu. Ve kızın işinin uzun süreceğini biliyordu. Ne de olsa işi bu, diye geçirdi içinden. Ve arkasına yaslandı. Şişman adamın son hissettiği şey, göğsüne giren keskin bir ağrıydı. Ellerini kaldırıp kıza durmasını söylemek istedi. Ama ağzından sadece bir hırıltı çıktı. Irina, bu hırıltıyı yaptığı işin onaylaması olarak algıladı ve adamın sessiz kaldığını fark edene kadar birkaç dakika daha devam etti. Yukarıya doğru baktı. Adam başını yana çevirmiş, salyaları yastığa akmış, gözlerini tavana dikmişti. Kız adama bağırdı ve adam hala kıpırtısız durduğunda mutfaktan bir bardak su alıp adamın yüzüne döktü. Adam hareket etmiyordu. Çorapları hala ayaklarındaydı. Adam ölmüştü. Irina 1,5 yıldır Berlin'de yaşıyordu. Memleketinde yuvaya ve okula gittiği, dostlarının ve ailesinin yaşadığı ve konuştuğu dilin yurdu olan yerde kalmayı tercih ederdi. Irina orada terzilik yapmıştı. Güzel bir dairede yaşamıştı. Evinde her şeyi vardı. mobilyalar, kitaplar, CD'ler, bitkiler, fotoğraf albümleri, kendiliğinden kapıya gelip kendini sahiplendiren siyah beyaz bir kedi. Önünde kocaman bir hayat vardı ve Irina bu hayatı yaşamak için can atıyordu. Kadın kıyafetleri tasarlıyordu. Birkaç elbise dikmiş, hatta bunlardan iki tanesini satmıştı. Çizimleri hafif ve şeffaftı. Ana caddede küçük bir dükkan açmanın hayalini kuruyordu. Ama ülkesinde savaş vardı. Bir hafta sonu Irina ağabeyinin yanına, şehir dışına gitti. Ağabeyi, anne babasının çiftliğinin işletmesini üstlenmiş, bu yüzden askerlik görevinden muaf tutulmuştu. Ağabeyi, Irina'yı çiftliğin hemen yanındaki küçük göle bir gezintiye ikna etti. Akşamüstü güneşinde, kayıkların bağlandığı iskelede oturdular. Irina planlarını anlattı ve yeni tasarımlarının bulunduğu defteri gösterdi. Ağabeyi çok sevindi ve kolunu Irina'nın omzuna koydu. Döndüklerinde çiftlikte askerler vardı. Askerler önce ağabeyini kurşuna dizdiler, sonra Irina'ya tecavüz ettiler. Askerler 4 kişiydi. Biri Irina'nın üzerindeyken onun yüzüne tükürdü. Ona fahişe dedi ve gözlerine vurdu. Ondan sonra Irina karşı koymayı bıraktı. Askerler gittiğinde mutfak masasının üzerinde öylece yatmaya devam etti. Kırmızı beyaz masa örtüsüne sarındı ve gözlerini kapattı. Sonsuza dek gözlerini kapatmış olmayı umdu. Ertesi sabah tekrar göl kenarına gitti. Boğularak intihar etmenin kolay olacağını düşünüyordu ama başaramadı. Tekrar su yüzeyine çıktığında ağzının sonuna kadar açtı, ciğerleri oksijenle doldu. Suyun içinde çırılçıplak durdu. Etrafında sadece kıyıdaki ağaçlar, sazlar ve gökyüzü vardı. Sonra çığlık attı. Takati kalmayana dek haykırdı. Ölüme ve yalnızlığa ve acıya karşı haykırdı. Hayatta kalacağını biliyordu. Ama orasının artık memleketi olmadığını da biliyordu. Bir hafta sonra ağabeyini gömmüştü. Üzerinde tahta bir haçla sade bir mezardı. Belediye başkanı gözlerini yere dikip yumruklarını sıkarken papaz suç ve bağışlama ile ilgili bir şeyler söyledi. Irina çiftliğin anahtarını en yakın komşuya verdi. Onlara ahırdaki birkaç hayvanla evin içindeki her şeyi hediye etti. Sonra küçük bir bavulla el çantasını aldı ve otobüse binip başkente gitti. Çizim defterini yanına almamıştı. Sokaklarda ve birahanelerde onu Almanya'ya götürebilecek kaçak göçmenleri taşıyan birilerini aradı. Aracı adam marifetliydi. Irina'nın bütün parasını aldı. Onun kendisini güvende hissetmeye ihtiyaç duyduğunu ve bunun bedelini ödemeye hazır olduğunu biliyordu. Irina gibi çok insan vardı. Onlar karlı bir işti. Irina ve diğerleri bir minibüsle batıya doğru yola çıktılar. İki gün sonra ormanda açsız bir alanda durdular. Minibüsten çıkıp karanlığın içinde koşarak devam ettiler. Onları derelerden ve bir bataklıktan geçiren adam pek konuşmuyordu. Ve Irina ile diğerlerinin takati tükendiğinde artık Almanya'ya vardıklarını söyledi. Başka bir otobüsle Berlin'e geldiler. Otobüs şehrin dışından bir yerde durdu. Hava soğuk ve sisliydi. Irina yorgundu ama artık güvende olduğunu sanıyordu. Ertesi sabah memleketinden başka kadınlar ve erkeklerle tanıştı. Onlar Irina'ya Berlin'i, resmi daireleri ve yasaları anlattılar. Irina'nın paraya ihtiyacı vardı. Yasal olarak çalışma izni yoktu. Almanya'da bulunmaya bile izni yoktu. İlk haftalarda kadınlar ona yardım ettiler. Irina, Kurfürsten Caddesi'nde durmaya başladı. Oral ve vajinal seksin fiyatlarını öğrendi. Bedeni ona artık yabancıydı. Bedenini alet olarak kullanıyordu. Ne için hayatta kalmak istediğini bilmese de hayatta kalmak istiyordu. Kendisini artık hissetmiyordu.